Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofonlarımız başında ben deniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Her zaman olduğu gibi yanında kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'ta. Bugün yine sizlerin karşınızdayız. Sayın hocam, bir süredir internet aileler için sosyal medya ve internet kullanımı rehberi ve projesi üzerine çalıştığınızı biliyorum. Ben de takip ediyorum. Gerek üniversitede gerek bir seri yazılar yazmıştınız gazetede. Yavaş yavaş bunun sanırım çıktıları gelmeye başladı. Yani bir rehber ve bir eğitim programı oluşmuş durumda. Bugün bu konu üzerine biraz konuşalım. Dinleyicilerimizi de bilgilendirelim istiyorum. Sanırım bir program yine buna yetmeyecek. Belki bir seri program yapmamız gerekecek ama çok önemli bir konu. Bize de pratik günlük klinik uygulamalarda sıkça başvurulan meselelerden biri, gerek çocukların oyun bağımlılığı ile ilgili, internet bağımlılığı ile ilgili, gerek çift terapilerinde aile üyelerinin birbirlerinden şikayetleri bağlamında.
Evet.
Önce bir belki bölümleri ayırmak gerekecek hocam. Kaç bölümde bu konuyu işleyeceğiz?
Evet.
Kaç boyutu var bu meselenin?
Evet. Yani
internet ve oyun dediğimizde, özel olarak sosyal medya, internet ve oyun bağımlılığı dediğimizde bu işin kaç boyutu
şimdi
var?
Nereden bu meseleye geldik? Eğer eş terapileriyle uğraşıyorsak, aileyle uğraşıyorsak, sosyal medyanın kullanımının ailelere etki ettiği açık.
Evet.
Bu eş terapileri yaparken veya aile eğitimleri yaparken tekrar tekrar karşımıza gelen bir mesele. Ben şöyle yapıyorum. Mesela öfkeye de öyle geçmiştik. Öfkenin eşler arasındaki yaygınlığını ve evliliğe etkisini görünce bir öfke kontrol eğitimi geliştirmeye çalışmıştık. Sosyal medya kullanımının, telefon kullanımının, akıllı telefon kullanımının aileye etkisini gördükçe bunun için bir akıllı telefon, bilgisayar, sosyal medya kullanımı ile ilgili bir ailelere yol gösterecek kılavuz metin oluşturmamız gerektiği kanaati oluştu. Bunun işte tamamladık. İlk iki tane uygulamasını da, ilk uygulamasını yaptık. İkinci uygulamasını da önümüzdeki çarşamba günü İmralı Üniversitesi'nde bir topluluğa yapacağız. İlk şey 35 kişi katılmıştı eğitime. Şimdi ikinci bir grup katılacak.
Başvuruya açık mı hocam şu an, yoksa kapandı mı?
Açık. İbn Haldun Üniversitesi'nin İPAM bölümünü, başvurusu İPAM üzerinden bu eğitimi şu anda ücretsiz olarak almak mümkün.
Buna bir nevi sağlıklı internet okur yazarlığı diyebilir miyiz?
Evet. Evet. Çünkü temel tezimiz şu: internetin olumlu olumsuz tarafları var. İnternetsiz bir dünya oluşturmak mümkün değil. O yüzden amaç interneti, akıllı telefonları yakalamak değil, yasaklamak değil. Kullanma ile ilgili bir takım standartlar, alışkanlıklar oluşturmak. Kötü uygulamalardan uzak durup iyi uygulamaları yaygınlaştırmak şeklinde. Bu eğitim içeriğinde 5 tane bölüm oluşturduk. Birinci bölümde internet ve dijital oyun bağımlılığı. Birinci mesele oyun bağımlılığı meselesi. İkinci mesele aile içi kopukluğa sebep olma. Aile içi iletişime, etkileşime negatif etki etmesi. Üçüncüsü sanal ilişkiler oluşturma veya aile üyeleri arasında sır oluşturmaya sebep olması meselesi. Dördüncüsü internet toplumun genelinde bir takım bir dizi olumsuz psikolojiler ve baş etmeler oluşturuyor. Beşincisi ise aslında sadece negatiflerine değil pozitif imkanlarına da vurgu yapmak. Bu bölümde de buna vurgu yaptık. Çünkü yani internet kullanımı dünya genelinde 4 milyar üzeri sosyal medya kullanıcısı var.
Yani neredeyse dünya nüfusunu kadar.
Evet, yarısı. Sosyal medya kullanıyor. Hani dünya nüfusu artık 7-8 milyar ise 4 milyar sosyal medya kullanıyor. İnternet kullanmaktan bahsetmiyoruz. Sosyal medya kullanıyor. 2,5 milyarı Facebook kullanıyor. 1,5 milyarı WhatsApp kullanıyor. 1,9 milyarı YouTube kullanıyor. 1 milyarı Instagram kullanıyor. Ve ülkemizde bu açıdan dünya standartlarının üzerinde bir ülke. Yani bizim insanımız sosyal medyayı sevdi. telefon konuşmasını, telefonu kullanmayı sevdi.
Yanlış hatırlamıyorsam hocam 40 milyon falan bizde galiba kayıtlı bu anlamda sosyal medya kullanıcısı.
O zaman madem ki hayatımızın bu kadar parçası, olumlu olumsuz yönleri var. Artık vurgularımız interneti, sosyal medyaları kapatmak üzerine değil. Hani bunu söyleyen ekoller de var ama...
Gerçekçi değil, sahici değil.
Yani ben bazı insanlar için mümkün olduğu kanaatindeyim. Ama genel bir şeye, tavsiye dönüştüremeyiz.
Evet.
Yani illa diyelim ki hani Facebook olmadan dünyadan uzak kalacağız, eğitimsiz kalacağız diye bir şey söylemeyebilir. Zaten insanlar bir kısmı diyelim ki YouTube'cu, YouTube kullanıyor. Bir kısmı hepsini kullanıyor. Bir kısmı daha Instagram'cı. İnsanlar biraz da kişiliklerine göre birini seçiyor,
biraz
birini seçmiyor.
Trendlere göre sanırım hocam. Onu biraz ben de fark ettim. İşte 2015'ten bu yana biraz şöyle baktığımda Facebook bir ara çok canlıydı. Şimdi insanlar oradan doğru Instagram'a kayıyorlar. İşte ekonomi, politik belki gerekçelerle dünyada da trendler oluyor. Facebook'un başına biliyorsunuz bir veri sızdırma meselesi gelmişti ama bakıyorsunuz hepsinin sahibi de aynı aslında. İnsanlar böyle oradan oraya yüzebiliyorlar. Geçişler olabiliyor.
Şimdi birinci meselemiz bu internet bağımlılığı meselesi.
Oyun ve internet bağımlılığı.
Ne demek bu? Niye? Şimdi bir şeyi kullanmak başka, bağımlı olmak başka. Bağımlılık kelimesi psikolojik, fizyolojik, davranışsal bir durumu gösteriyor. Ve bağımlılığın her türlüsü problem olarak kabul ediyoruz. Bunu daha basit haliyle programda katılanlara önce bir test uyguluyoruz. Testin yaklaşık 8 sorusu var ama ben ilk sorusunu bir tane sorusunu sorayım sadece. Son 3 ay içinde internette ne kadar zaman geçirdiniz? Birinci cevabımız hiç. Haftada bir veya 5 kez ya da daha az. Günde 1 saatten az. Günde 1-3 saat arası. Günde 4-5 saat. Günde 6 saat ya da daha fazla. Şimdi bir kişi günde 4-5 saat veya günde 6 saat veya daha fazlasında kullanıyor ise bu riskli bir kullanımı gösteriyor.
Bir bağımlı adayı.
Adayı. Tek başına bu soruyla ölçemeyiz. Çünkü bu bir dizi kriterler olacak. Çünkü diyelim ki internet bağımlısı olmuş bir kişi, o kişi veya oyun bağımlısı olmuş bir kişi sürekli bununla meşgul olmak istiyor. İnternetin oyunu olmadığı zamanlarda yoksunluk belirtileri gösteriyor. Yani oyun varsa memnun, yoksa oyuna ulaşamıyorsa, oyuna engellenmişse asabi oluyor, kaygılı oluyor, öfkeleniyor, sinirleniyor. Bir nevi böyle o olmadığında hayat olmazmış gibi bir hale giriyor.
Huzursuz, sıkıntılı, çabuk canı sıkılıyor.
Giderek belirgin ölçüde miktarı arttırmaya başlıyor. Hani bu alkolde de öyledir ya Feyzullah. Kişi bir miktar alkol alır, sonra o duyguyu elde etmek için daha fazlasını almasını yapar. Buna tolerans denir. Daha fazlası, daha fazlası. Aslında internet oyun bağımlılığında da aynı şey oluyor. Kişi belli bir saatte arttırıyor, sonra yetmiyor, arttırıyor, sonra yetmiyor, arttırıyor. Bırakmakla ilgili zorluklar olması, hani diyelim ki kişi kendisi karar verse veya çevresi zorlasa, kişi bunu yapamadığı zaman bayağı bir yoksunluk yaşıyor demiştik. Başka şeylere ilgi göstermemeye başlıyor. Bir nevi internet varsa dünya var, başka şey yok. Basketbol oynamak, futbol oynamak, arkadaşlar dışarı çıkmak, gezi yapmak, aktivite yapmak, hatta tatile gitmek.
Evet, internetin olmadığı yere tatile gitmek istemiyor.
İstemiyor. Kişi onsuz bir hayat olmadığı yerde kendini boş hissediyor. Hatta bununla ilgili arkadaşlıklarını, her şeyini bunun üzerinden seçiyor. Gerektiğinde bunun için yalan söylüyor. Hani kullanım miktarını az gösterme eğiliminde oluyor. Madde bağımlılıklarında da olur bu. Kişiye sorsanız ne kadar internet kullanıyorsun, ne kadar oyun oynuyorsunuz, bir saat söylüyor. Ama aslında gerçek video ile kaydı olsa olağandan daha fazla, söylediğinden genellikle daha fazla vakit geçirmiş oluyor. Ve bu şey, bu hal kişinin oyunla geçirdiği şey işine, işe gitmeyi, eğitim hayatına, okula gitmeyi, kariyerini etkileyebilecek düzeyde de kişinin hayatını bozar hale geliyor.
Tabii işe geç kalmaya başlıyor belki, eğer şeyse ya da öğrenciyse okuluna gidememeye başlıyor. Üniversitede öyle arkadaşlarımız olmuştu hocam. Yani çok iyi üniversite olmasına rağmen çocuklar yani bu söylediğim zamanlarda sene 2002-2003 o zamanlarda bile vardı. Okulu bırakmak durumunda kaldılar. En az öyle 2-3 tane arkadaşım.
Şimdi gerçek vaka örneği okuyayım istersen sana Feyzullah. Genç delikanlı okul zamanlarında gece yarısına kadar, yaz aylarında ise günde 8 saat, hatta kendi haline bırakılırsa daha fazla oyun oynamak istiyor. Gece yarısına kadar, yaz aylarında günde 8 saat kendi haline bırakırsa daha fazla. Bu denli oyun oynaması sorunlu olduğu söylendiğinde kızıyor buna. Ne varmış ki bunda? Hatta aileyle beraber sofraya da oturmak istemiyor. Yemeklerinin masasının başına gelmesini, o oyuna o sırada devam etmek istiyor. Neredeyse diğer aile üyeleriyle bağ azalmış. İnternette kalamayacağı için tatile bile gitmek istemiyor. İnternet dışında gerçek hayattaki herhangi bir aktiviteye ilgi göstermiyor. Aileyle internet üzerinden sürekli bir çatışma içinde. Yemeklerini bilgisayar karşısında bile yemek isteyen, hayatını merkezine almış, vakit olarak sürekli bunu online oyunlar oynamak isteyen, gerçek arkadaşlıklardan uzak duran, gerçek dünyaya yabancılaşan, oyun dünyasına yoğunlaşmış biri.
Benim o arkadaşım hocam, bir şeyde görmüştük, bir gün otobüste gördüm. Hem şaşırdım hem sevindim çünkü evden çıkmıyordu. Yani çünkü işte yemek söylüyor, eve yemek geliyor. Evden dışarıya adımını atmıyordu zaten. Sordum, hayırdır sen çıkmazdın falan. Evde elektrikler kesilmiş hocam. İnternet kafeye gidiyordu oyunu devam edebilmek için. Sırf onun için çıkmıştı yani yine.
Sana benzer bir başka gerçek bir örnek. 4 yıldır bilgisayar karşısında. Genç adam 4 yıldır üniversitenin 1. sınıfında bilgisayarda oyun oynuyor. Oyun içinde iyice ilerlemiş. Özellikle online ve çok kişiyle eş zamanlı oyunlar oynuyor. Aklı, fikri, tüm duygulanımları ve hırsları oyun üzerinden işliyor. Gerçek hayatta yalnız ama oyun dünyasında sanal arkadaşları var.
Ve belki de çok popüler.
Ve popüler. Okula gitmeyi sıkıcı buluyor. Ailenin zoruyla kısa sürelerle gitmiş ama şimdilik gitmeyeceğini, gelecekte düşünebileceğini söylüyor. Oyun oynamasının sorun düzeyde olmadığını, ailesinin abarttığını söylüyor. Okul meselesi sorulduğunda biraz duraksıyor. Çünkü 4 yıldır 1. sınıfta. Şimdilik bir kararın olmadığını, okul meselesini sonradan düşüneceğini söylüyor. Terapi sürecine de isteksiz.
Evet.
Düşünsene Beyzullah. 4 yıldır sırf oyun oynadığı için evden çıkmıyor. 4 yıldır 1. sınıfta, birkaç sınava girip ötesine gitmemiş ve bunun bir sorun olmadığını söylüyor. Mesela bu kişiye diyorsun ki, peki kariyer mi yapıyorsun buradan? Yani burada paranı buradan mı kazanacaksın? Yok hocam diyor, para kazanacak düzeyde değilim diyor. Hani desem ki, çünkü hadi de diyelim ki para, ekmek paranı buradan kazanacaksın.
Ki var öyle.
Var öyle tipler. Bir futbolcusun, antrenman yapar gibisi çalışıyorsan da tamam hadi, az çalışıyorsun, biraz daha fazla yap istersen. Öyle de değil.
Şimdi bir süre sonra bu durum kaygı bozukluğu, depresyon gibi şey neden olacak.
Çünkü bu hayat sürdürülebilir bir hayat değil ki.
Ve öyle olduğunca daha fazla bilgisayar oyununa. Ve bir kısır döngü gibi o kaygıdan kurtulabilmek için. Ve tam bir kısır döngünün içine girecek yine.
Bunun bir diğer madde bağımlılıklarından bir farkı yok. Eğer bir oyun bağımlılığı var ise aşağı yukarı 5 tane önerimiz var. Bir tanesi, hem kişi için hem aile için esas mesele farkındalık. Çünkü bu kişiler genellikle diğer bağımlılıklardaki gibi bağımlılık düzeyinde olup olmadığını değerlendirmede gerçekçi değiller.
Evet.
Yani ailelerin de kişinin de bu bir bağımlılık düzeyinde, sorunlu kullanım düzeyi mi değil mi diye bir takım standartlarının olması lazım. Bunun için de çok basit, internete girdiğinizde bir takım benim gösterdiğim, söylediğim ölçekler var. O ölçeklere bakarak aslında bunun kullanım problemi, o saydığımız kriterler var. Her yerde var. Bizim metni de yakında internete koyarız. Orada o ölçekler de var. Buna bakarak aslında ne kadar oyun bağımlılığı var veya yok, bunu bir kanaat edinilebilir. İkinci mesele, bir kabullenme gerekli. Eğer bir şeyden kurtulmak istiyorsan, bir bağımlı aşmanın ilk yolu bağımlı olduğunu kabullenmektir. kabullenmediğin zaman, yatsıdığın zaman, yok saydığın zaman bir sorunla baş edemezsin. Üçüncü önerimiz, önce kendi imkanlarıyla sorunu bir kullanım varsa kurtulmaya çalış. Çok uzun sürmemesi lazım bunun. Gerçekle yüzleşmek için, hani bazı insanlar bunu böyle hani ben hallediyorum diyor, aylara yıllara yayıyorlar, bu değil. Bakalım yani 15 gün, 20 gün, bir ay kendi imkanlarıyla durdurabiliyor musun? Yani şu interneti şeyi kapattım, ben bir ay boyunca hiçbir şey yapmayacağım. Veya günde işte yarım saat kullanacağım, bir saat kullanacağım, bırakacağım, bir standart belirledin. Bakalım yapabiliyor musun?
Kendini denetlemeye çalışacak.
Denetlemeye çalış. Şadi denetlediyse tamam, problem yok. Böyle de devam ettirebiliyorsan, okulda da gidebiliyorsan. Çünkü sonuçta oyun oynamayı, şöyle bir oyun oynamayı, iyi kötü olması ayrı bir şey de, faydalı zararlı, ama bir bağımlı kabul edemeyiz. Yani bir kişi okuluna gidiyor, işlerini güçlerini yapıyor. Akşamlar herkesin bir eğlencesi var. O da bir saat, iki saat oyun oynuyor. Bu ailede başarısını etkilemiyor. Ailede eşiyle problemi yok.
Hiçbir işlevselliğini bozmuyor.
Bu başka bir şey. En azından bağımlılık düzeyinde değerlendiremeyiz. İyi, kötü, avantaj, dezavantajlarını tartışabiliriz. Ama bir psikolojik bağımlılık meselesi değil bu. Öyle bir kullanıma getirebiliyorsa... Buyursun getirsin, o zaman kimse de ona herhalde bir şey demeyecektir. Beşinci şey, kendine yardım kitaplarından faydalan. Hani nasıl interneti bırakabilirsin, oyun bağımlısını durdurabilirsin. Eğer bir psikoloğa, psikiyatra ulaşımında bir zorluk var ise, bazı insanlar bu kendine yardım kitaplarını aktif bir şekilde kullanabiliyorlar. Onu da dene ama makul sürelerde, hani bunları uzatmamak lazım. Eğer bu da olmuyorsa aslında bir profesyonel yardım almak. Profesyonel yardımın şeyi şu, eğer internet bağımlılıklarıyla özellikle uğraşan birini bulursanız, o kişi size benzer, diyelim ki 50 tane, 100 tane kişiyle daha önce çalışmışsa, bunun teorisine şeyse, ortak özellikleri, sık yapılan hataları, davranış değiştirmenin kural şeylerini biliyor ise, önemli oranda size yardımcı olacaktır. Bunun bir ilacı yok.
Evet.
Tek bir yolla şu dendiğinde böyle hani, bir cerrah gibi kesip atacak bir yetenek
bir
yok.
Bir süreç meselesi.
Bu bir süreç. O süreçte size eşlik edecek, rehberlik edecek birinin hayatınızda profesyonel olmasında fayda var. O yüzden yardım almaktan da vazgeçmemek gerekiyor.
Evet hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Mutlu Evlilik Atölyesi'nde bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medayim Yanık'la bugün itibariyle yeni bir dosyaya başladık. Çok önemli bulduğumuz, toplumu da yakından ilgilendiren ve etkileyen bir fenomen, internet ve oyun, sosyal medya kullanımı, bağımlılığı, aileye, bireye etkileri, olumlu olumsuz örnekleriyle bütüncül bir çerçeveden bakmaya çalışıyoruz. Bu konuda aradan önceki bölümde, girişte hocam bahsetmiştik. Sizin bir projeniz var, eğitim programınız var. İlkini üniversitede yaptınız. İkincisi önümüzdeki çarşamba günü sanırım olacak. Belki katılmak isteyen, o civarlarda oturan, Başakşehir civarında oturan ya da İstanbul'da oturan dinleyenlerimiz için İbn Haldun Üniversitesi Klinik Uygulama Birimi İPAM'da bir seminer eğitim programı olacak. Sosyal medya ve internet kullanımıyla ilgili ailelere yönelik bir program. Bunu da hatırlatmış olalım. Hocam aradan önce internet ve oyun bağımlılığı hakkında biraz konuştuk. Olası hani tanı kriterlerinden bahsettik biraz. Farkındalığın öneminden bahsettik. Nasıl baş edilebileceğinden. Belki ailelere de hani daha oyun bağımlılığı gelişmemiş, internet bağımlılığı gelişmemiş ama hani küçük çocukları olan ya da işte ergenlik çağındaki çocukları olan belki en çok sordukları soru, hani nasıl bir düzenleme yapılmalı, nasıl engelleyebiliriz? Bir gördüğümüz hocam şöyle bir şey var, siz de katılır mısınız bilmiyorum ama çocuklar hani hep diyoruz ya bağımlılık yaşı, işte sigara kullanım yaşı düşüyor. İnternet ve oyun bağımlılığı yaşı da düşüyor. Yani bugün bazen çaresizlikten, bazen internetin ve tabletin bir bakıcı rolüne girmesinden dolayı çocuklar çok erken yaşta tablet, bilgisayar gibi internetle, internet gibi araçlarla tanışıyorlar. İşte yemek yesin diye, hani dikkatini dağılsın yemek yesin diye, ki ben bu yapılan büyük hatalardan bir tanesi. Bazen annenin işi oluyor, ev işleri vesaire çok yorucu olabiliyor. Çocuk hani bir şekilde sessiz durabilsin diye. Çünkü yalnız anneler, genel resme baktığımızda bunu çok sık duyuyoruz. Dolayısıyla biraz mümkün olduğunca çocuğu geç yaşta, hani 2 yaşından önce zaten hiç kimse tavsiye etmiyor. Hatta çok zararlı olduğu söyleniyor ama mümkün olduğunca geç tanıştırmak. Şimdi bilgisayar içinde, tablet ve bilgisayar içinde çocuğun böyle odasına çekilip, özellikle küçük yaşta çocukların odasına çekilip orada kullanması değil de salonun belki görünen bir kısmında çocuğun bilgisayarla oynamasını sağlamak gibi, yani düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bilgisayar, tablet ya da laptop salonda herkesin oturduğu yerde olmalı. Aileler de, anne babalar da belki orta düzeyde de olsa ya da iyi düzeyde okur yazar olmalı internet ve bilgisayarla ilgili. Yani takip için bu gerekli değil mi hocam? Size söylemiştiniz hani çocuk girdiği sosyal medyası uzaktan da olsa takip edilmeli. Bugünlerde siz de duymuşsunuzdur, bu mavi balina denen bir şey var, bir oyun var, intiharlar gözüküyor. Ya da sanal zorbalığa uğrayabiliyorlar çocuklar. Cinsel içerikli şeylere maruz kalabiliyorlar. Dolayısıyla evde bir güvenli internet, şu an bu paketler yaygın. Ortalarda gizli saklı değil, görünür yerlerde bilgisayarın kullanılması, küçük yaşta muhatap olunmaması, bilgisayar, tablet vesaireyle ve anne babanın da okur yazar olması, en azından alınabilecek, küçük çocukları olanlar için alınabilecek tedbirler gibi görünüyor.
Evet.
Bu konuda da ama dediğiniz gibi bilgi edinmek, okumak, takip etmek, bu tip rehberlerden faydalanmak da aileler için çok önemli.
Evet.
Diyelim hocam. Bir sonraki konuya geçelim isterseniz. Bir sonraki bölümde, bir sonraki şey internet kullanımına bağlı aile içi kopukluk. Yani aileyi nasıl etkiliyor? Eşler arasındaki meseleyi nasıl etkiliyor? Biraz onu konuşalım hocam. Bu boyutuyla tartışalım.
Evet. Çünkü aile bir sistem. Ailenin içine internet girdiğinde bir mesela iki tane büyük fenomen var Feyzullah. Bir tanesi herkes elinde telefon kendi köşesinde. Kendi odasında veya evin başka bir köşesinde, kendi dünyasında. İkinci fenomen, yan yana iken, beraber bir şey yaparken, örneğin çay içerken, örneğin yemek yerken dahi dikkatlerin, göz kontaklarının birbirine değil de telefon üzerinden olması.
Yani gözler telefonda, öyle sohbet ediyoruz.
Aynen öyle. İki tane ayrı duruma bu bölümde dikkat çekiyorum. Bir tanesi, kişiler, herkes kendi odasında bilgisayarın başında veya o evin bir köşesinde bilgisayarın elinde telefonun başında, bir kopukluk, uzaklaşma. İki, yan yana olan aktivitelerde bile dikkatlerin birbirine verilmemesi. Şimdi bu ne demek? Örnek vereyim. Ailemizin evi iki katlı. Ev herkesin kendi odası olacak kadar büyük. Baba işten geç geliyor. Üç çocuk da kendi odasında internete takılıyor. Aile üyeleri pansiyon arkadaşları gibi. Çocuklar yemekleri kendi odalarında yemek için ısrar ediyor. Çocuklar kendi arkadaşlarıyla muhabbet halinde olduklarını söylüyorlar. Herkesin kendi hayatını istediği gibi yaşama özgürlüğüne sahip olduğunu iddia ediyorlar. Anne vahametin farkında ama etkisiz eleman şeklinde.
Evet.
Özetliyor aslında.
Tam bir şey, okul yurdu gibi hocam, olur ya orada. Hı. Özel yurtlar vardır. Herkesin kendi bireysel odası var. Hı. Mutfak ortak. Hı. Banyo ortak. Hatta bazılarının banyosu da var içeride. Tam bir yatakhane ya da böyle bir yurt, lüks bir yurt görünümünde.
Evet. Çocuklar yemekleri de kendi odalarında tek başlarına yemek istiyorlar. Niye? Çünkü ara vermek istemiyorlar.
Evet.
İnternetteki, telefondaki aktivitelerini. Üstelik felsefesini de yapmışlar. Yani hayat bizim şeyimiz, hayatımız. Herkes kendi istediği gibi yaşayabilir. Yanlış bir felsefik yaklaşım. Aslında anneler bu tür problemleri daha fazla görüyor. Babalar biraz daha az önemseme, ya bir şey olmaz, çocukluktur, geçer havasındalar. Anneler aslında bu tür durumlarda, annelere dikkat etmek lazım. Anne olup bitenleri daha hızlı görüyor. Anneler daha dikkatli şeyde. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir evin pansiyon haline getirilmesi, senin de bir yurt haline getirilmesi. Yemek bir ailenin en büyük ritüeli. Aile olmak demek ritüel demek.
Evet.
beraber yemek yemek, beraber çay kahve içmek, günlük muhabbet yapmak ailelerin en önemli ritüelleridir. Bu ritüelleri bilgisayar başında tek tek ayrı ayrı yapmış olmak aileye yönelik bir ihanettir. Aile üyelerinin birbirleriyle bağlarını koparır. Herkesi kendi dünyasında yaşamaya iter.
Yani bir abartmış olmazsak eğer sanki bir dinamitleyen bir şey gibi hocam yani.
Başka bir örnek. Ayşe Hanım 55 yaşında. Tabii gerçek ismi Ayşe değil. Evli ve çocukları var. Kızı ve eşi Ayşe Hanım'ın günde 5-6 saatten fazlasını cep telefonu üzerinden sosyal medyadan geçirmesinden şikayetçi. Ayşe Hanım evliliğinin yıllardır sıkıntılı olduğunu söylüyor. Sosyal medya kullanımı gerekçesini şöyle anlatıyor. Biz aramızda konuşamıyoruz. Konuşsak kavgaya dönüyor. Ben de internette yaşamaya başladım. Kızı ise annesinin cep telefonuyla uğraşmaktan ev işlerini yapmadığını, kendilerini ihmal ettiğini düşünüyor.
Hem sonuç hem de sebep oluyor hocam. Tabii. Yani yine kısır döngü.
Mutsuz bir hanım. Mutsuzluğunu sosyal medyadan ya dalarak gidermeye çalışıyor. Bunun sonucunda mutsuzluğu artıyor.
Daldıkça aslında mutsuzluk, huzursuzluk eve de yansıyor ve artmaya devam ediyor. Arttıkça kullanım da artıyor gibi.
Aynen öyle.
Peki bu hocam ve bu bağımlılıklarla kaygı bozuklukları, depresyon arasında bir tabii, ilişki de var değil
tabii,
mi hocam?
Tabii iç içe girmiş bir şey. Girmiş bir şey. Bu durum 5-6 saat uğraşmış olmak bir kere kötüye kullanım. Kullanım bozukluğunu gösteriyor bu. İhmal var mı? Var. Nadir bir fenomen mi bu? Nadir değil gibi gözüküyor.
Değil hocam. Geçenlerde de mesela bir danışanım şöyle bir şey söyledi. Bir kaygı bozukluğu var. İşte sağlıkla ilgili bazı endişeleri var. Ve vücudunda da bazı panik belirtileri var. Oyun oynadıkça şunu fark ediyor. Oyun oynadıkça ben diyor, hiç bunları yaşamadım diyor. İşte hiç vücudumda üşüme, uyuşma hissetmedim diyor. Ve baktım gittikçe artırmış son zamanlarda oyun oynamayı. Yani zihni meşgul edecek bir şey olarak görmüş ama farkında değil, giderek artıyor oyun oynaması. Ve işlevselliğini bozmaya başlıyor aslında.
Şimdi tabii problem şu, bu hanımefendinin evliliği sosyal medya ile uğraşılarla da düzelmiyor. Aksine daha fazla artıyor.
Evet.
Bir dönem, bir sonraki bölümde konuşacağız. Bu türden sosyal medya kullanımı evliliği de bariz bir şekilde bozuyor. Bir diğer örnek vereyim Feyzo'da. Kadın eşinin elinden telefonun düşmediğinden şikayetçi. Eşim bizimleyken bile aslında bizimle değil. Sanki telefonla yapışık ikiz. Erkek anlatımı ise şöyle. Telefon olmadığında sanki bir parçam benimle değil. Dünyadan kopuk gibi hissediyorum. Dünyada bir şeyler olup bitiyor. Ben dışında kalıyorum gibi hissediyorum. Artık telefon dışında hiçbir şey yeterince ilgimi çekmiyor. Başka bir şeye odaklanamaz oldum. Eşim telefona karışmasını istiyor.
Evet.
Şimdi Batı'da fubbing diye bir kavram geliştirmiş. Fubbing, fon, telefonunla karşıdakini önemsememe kavramının, snubbing kavramının birleştirilmiş bir formatı gibi bir şey. Fubbing. Yani şu demek, birinin karşısındasın, onunla yüz yüzesin ama aslında elindeki telefonla uğraşıyorsun.
Evet, sana bir şeyler anlatıyor ama senin gözün telefonunda. Mesela şu da çok şey oluyor. Ben eskiden çok tuhaf bulurdum. Diyelim ben sizinle sohbet ediyorum. Benimlesiniz. O sırada bir telefon geliyor ve telefonuna bakıyor gibi. Yani bu iki, biz seninle konuşurken başkasına dönüp bir şey söylemesinden çok farksız, yani değil gibi gelirdi bana. Hani çok önemli telefonlar gelebilir ama ben onu da bir şey olarak görüyorum hocam. Nezaket kuralını bir şey gibi görüyorum. Yani biriyle sohbet ederken mümkünse telefon sessize alınmalı. Çok acil bir şey değilse bakılmamalı. Burada da aileler içerisinde de sanırım sizin daha önce de vurguladığınız ailenin birbirine yönelmeleri ni de bozan, etkileyen bir şey. Gözümüz telefonda, konuşuyoruz. Bazen duymuyoruz bile birbirimize seslendiğimiz zaman.
Yapışık ikiz, evet. Yani telefonla.
Bir uzvu gibi.
Uzvu gibi. Zaten şey diyor, adamın ifadesine baksana. Sanki bir parçam benimle değil.
Evet.
Elim, parmaklarım yok, elim kolum yok gibi bir his.
Evet.
Tabii gerekçesi de şey. Sanki dışarıda bir dünya var, telefon olmayınca ben o dünyadan uzak kalacakmışım
evet.
gibi.
Evet.
Yani bu büyük bir yanılgı.
Evet.
Bu büyük bir yanılgı. Çünkü uğraştığı şeyler de ya bir WhatsApp grubunda bir şey yazıyordur en masum haliyle. Başka bir örnek üzerinden anlatayım. En iyi anlatımlar hep örnekler üzerinden oluyor. Kadın eşinin telefonla yaşadığını söylüyor. Karşımda çay içiyoruz. Onun yüzüne bakıyorum. Ara sıra bana bakıp ara sıra telefona bakıyor. Bir şeyler anlatıyorum. He he diyor. Aklı bende değil yazışmalarda. Bu meseleyi düzeltmek için defalarca konuştuk. Ama sadece haber izlediğini, grup tartışmalarına katıldığını söylüyor.
Evet.
Galiba bu pek nadir bir durum değil.
Hiç de değil.
Çift terapilerine başvuran eşlerde buna benzer bir anlatı çok sık.
Evet.
Zaten oradan aldım bir anlatı.
Zaten biz hani bazı şeyleri soruyoruz ya hocam değerlendirmede. Biz sormadan bunlar geliyor zaten. Yani onun için ayrı bir şey sormaya bile gerek kalmıyor. Ana şikayetlerden birisi olmuş evet. durumda.
Zaten bu meseleye gelmiş olmamızın nedeni de bu.
Evet.
Peki bu internet birinci bağımlılığı konuşmuştuk. Oyun bağımlılığı. İkinci bu aile içi kopukluğa neden oluyordu. Bunun için 5 tane önerim var. Aile içi kopukluğu azaltmak için, baş etmek için 5 tane önerim var. 1. Kendinizin ve çocuklarınızın internet kullanım şeklini denetleyin. Yani bir bakın. Ya ben bu cep telefonla, akıllı telefonla nasıl uğraşıyorum? Hem kendinize hem ailenize. Ne kadar saat, hangi zamanlarda kullanıyorum? Eşimle konuşurken kullanıyor muyum? Bizim evde nasıl oluyor yani?
Evet.
Bu bir oturup bir bakıp kendinize ve aile üyelerine internetin nasıl kullanıldığını, akıllı telefonların nasıl kullanıldığını bakın yani bir herkes kendi odasında mı birbirinden uzaklaşmaya neden oluyor mu? 2 yemekler sırasında da çay içerse olabiliyor mu? 3 sohbet ederken araya giriyor mu? 4 herkes telefonda kendi dünyasında mı? Bu kriterler lütfen bakın.
Günde ortalama kaç saat gibi bir gün mesela üşenmeyip oturup hesap yapmak. Tipik bir günde benim muhataplığım kaç saat gibi.
Eşimle konuşurken kaç kere telefonu şey yaptık. Çocukla konuşurken çocuk benimle mi beraber. Bir kayda geçirmek lazım ve bakmak lazım. Yani önce bir resim çekmek lazım bir şeyin. Gözlemlemek lazım ne olduğunu anlamak için. Eğer problemliyse bu kullanımda bunu nasıl giderebilirsiniz? Bir tanesinde diyet yapın. Dijital diyet. Dijital diyet ne demek? Azaltın. Diyetin mantığı diyet ne demek? İşte günde 3000 kalorilik yemek yiyorsanız diyelim ki bunun kalori miktarını işte 1500'e 2000'e düşürecek veya sağlıklı bir şekilde daha dengeli bir beslenme sağlıyorsunuz.
Düzeni kesin olarak değiştirmemiz gerekiyor. Ya kısıtlamayla ya da başka bir şekilde.
Diyet kısıtlama. 3. öneri dijital detoks. Detoks şu, baktığınız ki kullanımı azaltmakta da zorlanıyorsunuz. Bir hafta bütün sosyal medya şeylerinizi kesiyorsunuz. Kullanmama, oruç tutmak gibi bir şey.
Evet hocam. Bir şeyin yazınızda vardı sanırım. Bir araştırmadan bahsetmiştiniz.
Hı hı.
Facebook kullanımıyla ilgili.
Hı hı.
Sanırım onunla ilgili bir şey de vardı değil mi hocam eğitimde? Yani bir hafta boyunca insanların mesela Facebook gibi bir sosyal medya kullanmamaları isteniyor ve şey düzeylerine bakılıyor.
Hayat memnuniyet düzeylerine
bakılıyor.
Belirgin şekilde bir haftalık detoks yapmış olmak kişilerin hayat memnuniyetinde artmaya neden oluyor. Yani markadan yapılan bir çalışma yaptıkları şey şu. Kişiler Facebook aynı oranda kullanan kişilere diyorlar ki bir kısmı aynı şekilde devam ediyor. Bir kısmını diyorlar ki siz bir hafta ara verin. Sonra bunların o sıradaki hayat memnuniyetlerini ölçüyorlar. Bir hafta sonra ölçüyorlar. Tabii sonrasında hayat memnuniyetlerinde şeyi durduranların hayat memnuniyeti bariz bir şekilde artıyor.
Evet.
İstatistiksel anlamlı olacak bir şekilde artıyor.
Dolayısıyla hani o detoks yapmanın şeyi de biraz buradan geliyor değil mi hocam? Yani çünkü hem bir aşırı kullanımı önlemiş oluyorsunuz. Hem aşırı kullanımı hem de belki hayat kalitenizi artırıyor aslında bir taraftan. Ve başka neler yapılabilir hocam? 5 öneriden bahsetmiştiniz.
4. önerimiz yemek ve çay saatinde telefonları görülmez bir yerde bırakın. Yani bir nevi bu bence standart bir artık aile önerisi. Hani kırmızı ışıkta durmak gibi düzeyinde bir öneri. Yemek ve çay saatinde evdeki herkes bütün telefonlarını bir şekilde uzak bir yere bırakıp seslerini kısması. Yani aileye ait vakitler oluşturmamız lazım. Aile etkileşimi vakitleri. O sırada telefonların devre dışı kalması, ailenin birbirinin yüzüne bakarak bir aradayken muhabbet etmesi
evet gerekiyor. Hocam, yani bazen ben mesela yemeklerde telefonu bir yere koymuş oluyorum. Elim oraya doğru gidiyor, sonra durduruyorum kendimi. Masaya getirmeyeceğim diye. Bu kadar zorlanıyorum ki bazen. Yani otomatikleşmiş, telefon arıyor gözümüz. Telefonum nerede?
Şimdi bunun tersini yapmadığınızda şöyle oluyor. Herkes bir elinde diyelim ki çatalı veya kaşığı tek elle, bir elde telefonu işte kaşığı çorbaya sallarken bir yandan da eliyle şey yapıyor. Evet. Telefonla uğraşıyor.
Bunu benim çocuğum da görüyor.
Tabii. Biraz daha büyüyünce onlar da yapıyor.
Onlar da aynısını yapacaklar. Sonra ben onu şikayet edeceğim, onlar çok kullanıyorsunuz diye. Böyle bir kısır döndük. Başka hocam
önerimiz? Beşinci son önerimiz, gün içinde WhatsApp'la eş ve çocuklarla yazışın. Bu da eşler arası etkileşimi arttıran bir şey. Aslında kullanımın doğru ve pozitif şekillerinden bir tanesi gün içinde. Dedim ki küçük aile grupları çok yaygın. Çekirdek evet, aile grupları, evet, büyük aile evet, grupları. Bir şekilde aile arasında aslında etkileşimi sağlayan bir mesele. Eşinize diyelim ki bir haberleşmek, gün içinde haber içinde kalma meselesini destekliyoruz. Bir iki duygusal emoji atmak, işte konuşmak, ifade etmek, telefonla aramak.
Bu boyutu ilişki,
bu boyutu pozitif.
Pozitif oluyor.
Bunu güçlendirmeye çalışıyoruz.
Evet. Evet.
Yani mantığımız sosyal medyayı, telefonları atmak, yok etmek değil.
Değil.
Bunun pek gerçekçi olmadığını düşünüyoruz. Ama hani bunsuz hayat olmaz diye bir şey yok.
Tabii.
Bazı insanlar bunu seçebilir. Ama rutin kitlelere, geniş kitlelere bunu öneremeyiz.
Evet. Evet. Peki hocam, aslında çok önemli bir dosyaya yine başlamış olduk. İnşallah hayırlara vesile olur. Bugün ilk programını yapmış olduk. Beş boyutunu inceleyeceğimizi söyledik. İki boyutunu işledik. İnşallah önümüzdeki programlarda bu konuyu daha derinlemesine konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdilik bize müsaade. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Sizden de güzel mesajlar ve haberler geliyor. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdilik hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.